Ayrım 10.
Manyağın biri. Manisa'da tımarhanede yatmış, sonra zararsız diye bırakmışlar deyince çatal elimden düştü. Bir kulağı kesik değil inşallah bu fikrinin dedim. Yo dedi lokantacı, rakısından bir fırt aldı ve devam etti. Yalnız sol elinin işaret parmağı yoktur. Niye? Yukarı köyden bir kız istedi, vermediler. Bu fikri de manyak tabii. Sol elinin işaret parmağını kesip kıza göndermiş deyince lokantacı, ağzımdaki balık kılçığını yutuvermişim. Bu fikrinin Theo diye bir kardeşi yok herhalde. Var Teoman. Ona da o Theo der zaten. Lokantacı beni ve şaşkınlığımı arabaya kadar yol etti. Elime, yüzüme, arabaya kolonyalar sıktı. O sizin Hollandalı ressam arkadaşı da getir bir daha sefere. Bizim Fikri'yle tanıştırırız, iyi anlaşırlar. O hayatta değil artık. Öldü mü? Evet, 108 yıl oldu. Diyerek bastım gaza, virajlara yazıldım. Bu virajlar da bir eski dönemeçlerin reenkarnasyonu işte. Benim gaza bastığım yerlerde çok eskiden kırbaç çaklatıyormuş Selçuklular. Fransızca bilmeyen zürafa. 1826 yılına dek Fransa'da hiç kimse zürafa görmemişti. Bu hayvan hakkında ipe sapa buyurmayacak fikirler yürütürlerdi. Zamanın bilim adamlarının birçoğu zürafanın deve ile leopar arasında nasıl oluştuğu da pek kavranamayan garip bir cinsel ilişki sonucu ortaya çıktığı düşüncesini savunuyordu. Hangisi dişiydi diye de kafa yormuyorlardı ki yorulması gerek. Eğer deve dişi ise leoparın işi bayağı zor. Leopar dişi ise deve nasıl becerdi bu işi? 1826 yılında Mısır hidivi Mehmet Ali Paşa, keferenin bu konudaki cehaletine son vermeyi düşünmüş olmalı ki Fransa'ya bir zürafa hediye etmiş. Fransa'da olay büyük ilgiyle karşılanmış. Geldikiz ki iş hediye etmekle bitmiyor, gönderilmesi gerekiyor. Fransızca bilmeden Fransa'ya gidecek olan zürafa 2 yaşında dişi bir yavruymuş. Hayvanın İskenderiye limanında gemiye bindirilmesi sorun olmuş, ambara yerleştirilmesi konusu gemicileri çileden çıkarmış. İlk zürafalı küfürlerin de o sırada o geminin kaptanı tarafından icat edildiği söylentileri vardır. Hayvanın boyu ambar deliğinden daha yüksek olduğu için ambar tavanı kesilerek açılmış, zürafanın başını dışarı çıkararak hava alması sağlanmış. Midesi gayet duyarlı olan bu sayın yavru zürafanın sütle beslenmesi gerekiyormuş. Bunun için gemiye 3 tane inek alınmış. Onlara bakmak için 3 bakıcı ile bir de seyis tutulmuş. Gemi İskenderiye'den kalkmış. Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra 14 Kasım 1826 günü Marsilya Limanı'na ulaşmış. Zar zor gemiden çıkarılan zürafa Marsilya Limanı'nda zürüf zürüf dolaşmaya, 3 gidip de bir ardına bakmaya, kıç atmaya başlamış. Marsilyalılar öyle baka kalmışlar. Sayın zürafa 6 ay kadar Marsilya'da kalmış, iyice beslenmiş, yol yorgunluğunu atmış ve 20 Mayıs 1827 günü bir kafile ile Paris'e doğru yola çıkmış. Yol bir hayli uzun ve havalar soğuk olduğu için Marsilya'nın en usta terzisine katranlı kalın bezden, tıpkı bugün yarış atlarına giydirdikleri gibi kukuletalı, önden ilikli, belki biyeli, belki de biyesiz, biye konusunda tarihi belge yok, bütün gövdesini saran bir elbise diktirilmiş. Kafilede zürafanın Mısırlı bakıcılarından başka bir veteriner, Mısırlılarla anlaşabilmek için bir çevirmen, 3 inek, inekler için tepeleme saman yüklü 2 araba, ineklerin bakıcıları ve onlara eşlik eden bir atlı jandarma takımı bulunuyormuş. İneklerin ve zürafanın yürüyüş ritmine uyarak günde 20 ya da 30 kilometre yol alan kafile tam 40 gün sonra Paris'e ulaşmış. Yolculuğu uzatan ineklerin yürüyüş ahengine zürafanın da gıcık olduğu kesin. Zaten hikayenin en can alıcı yeri bu yolculuk sırasında zürafa ile o 3 inek arasındaki diyalog ve fakat bu konuda Reşat Ekrem Koçu'da bile bir bilgi yok. Cümle kurmanın zorlukları. kırmızı boyamıştı dudaklarını. Soluk ve inceydi dudaklar. Olduklarından daha kalınmış gibi boyamıştı onları kadın. Gereğinden ince buluyordu herhalde dudaklarını. Sarkık memelerine ve iri göbeğine dayamıştı akordiyonu. Sıkıcı bir görevi tamamlarcasına çalıyordu o eski şarkıyı. Gözle görülür, elle tutulur hale gelmiş dostluklar, aşklar, umutsuzluklar, intiharı düşünmeler, aldatmalar serpilmişti masalara. Herkes uygun ağız içiyor. Dostluklar meyhanelerde perçinleniyor. İçmeden sevemiyoruz birbirimizi. Çok insancıl bir durum değil yani ayık halimiz. Ve kalın kabuklu at kestaneleriyiz biz insanoğulları. Kabuğumuza aşağılayıcı bakıyor, ağır oturuyoruz. Maksat molla desinler. Bir adam var en dipteki masada, oturmayı bilmiyor. Yarım kıç ilişmiş sandalyenin ucuna. Bedeninin ağırlık merkezi sandalyenin oturma bölümünün en ucuna denk geliyor. Bu yüzden sandalyenin iki arka ayağı ikide bir havalanıyor. Adam sandalyeden düşecek sanıyorsunuz. Ve fakat son anda bir mucize oluyor. Adamın duyarlı kıçı sandalyeyi geri itiyor. Bedeninin ağırlık merkezi gene sınır noktasını buluyor. Küskünce geri iniyor sandalyenin ayaklanan ve deviremedik lan şu herifi diye dellenen iki arka ayağı. Onun önündeki masada da suskunluk egemen. Bir genç adam bir haftadır sakal tıraşı olmamış. Oldukça sarhoş. Karşısındaki genç kadın pek içkili değil. İçkici de değil zaten. Ara sıra genç adamın zorla tokuşturduğu kadehini ağzına götürüyor. Dudaklarını içkiyle ıslatıyor. Bardağı geri koyuyor masaya. Adama çaktırmadan bir kağıt peçeteyle dudağına bulaşan içkiyi siliyor. Filtresine kadar içtiği sigarasını söndürüp bir yenisini yakıyor. Belli ki bir süre beraber olmuşlar. Adamın ben seninle yatağa girip bilmem ne yapmadım mı lan orasını bilmem ne yaptığımın karısı gibisinden bir küstah oturuşu var. Hiçbir erkek koynuna girmemiş bir kadının karşısında böyle oturamaz. Kadının önüne bakışından da evet böyle bir şey yaptık pişmanlığı. Defteri kapatmış, kenarı kırmızı çizgili yeni bir defter açmış hayatın.
Evet, başladı mı kayıt? Evet, kayıt başladı mı? Yalnız bize has değil. Hiçbir şey bize özgü değil zaten.
Rağmen onun da adamı bir o kadar hatta daha fazla sevmeyişini pek anlayamıyor. Kadın kalkacak bunu söylemek yürekliliğini gösteremiyor. Adamın ani tepkisinden çekiniyor. Birden bir tokat atabilir, bıçak sokabilir, her şey yapabilir. Hele başka birini sevdiğini, onunla buluşmak için dellendiğini bilse mutlaka oracıkta öldürür kadını. Kadın sinirle sigarasını söndürüyor, bir yenisini yakıyor. Adam uzun uzun bakıyor kadının gözünün içine. İç geçiriyor, hiçbir şey söylemiyor. Başka masalarda da ağzını bıçak açmadan usul usul demlenenler var. Akordiyon sesinden başka bir ses yok ortalıkta. İçki isteyen boşalmış bardağını kaldırarak garsona gösteriyor, başıyla yenisini istediğini işaret ediyor. Hesap isteyen baş parmağıyla işaret parmağını ucuca getirip bu birleşme noktası sanki kalemmiş gibi boşluğa imza atarak derdini anlatıyor. Çıt çıkmıyor meyhanede. Akordiyoncu kadına saygıdan, çalınanı dinlediklerinden değil, konuşacak bir şeyleri yok. Söylenecek şeyleri çok aslında, geldikiz ki konuşmayı ya da cümle kurmayı bilmiyorlar. Dilini bilmedikleri bir ülkede görevli içiciler sanki. Bir an durup gülünüz. Köpekler arasında da açık saçık fıkralar anlatılıyordur mutlaka. Geldikiz ki gülen, kahkaha atan köpek görmedim. İnsan gülen hayvan madem, bu özelliğimizi öne çıkarmalıyız. İt gibi somurtmanın alemi yok. Üstelik bir yararı görülmemiş. Şu an örneğin bu yazının burasında bir an durup gülünüz. Her şeye gülmek gerek. Bu birinci derecede yaşamsal bir olgu. Ne demiş Henry Bergson? Kesin lan, bu kadar da at gibi gülünmez ki. Ben bu cümleye uydurduğum günden beri gülüyorum. Atlar zaten gülmez ki. Ama Henry Bergson diye biri var. Gülmek, eblehlik gaya kuyusuna düşmeden, kuyuya teğet geçmenin tek yolu. Fakat işin pis bir yanı var, gülebilmek için düşünmek gerekiyor. İşin o tarafı yorucu. Örneğin güldürmenin hapı olsa, ağızda emilen ya da suda eriyen türden alsa kapımızı, it gibi gülsek hiç beynimizi yormadan. İtler zaten gülmez ki. Gülmek için cebir denklemi çöz, eksin değerini bul, ondan sonra gül gibisinden şeyler bize göre değil. İşin içinde eks olunca olayın gülünecek tarafı kalmıyor, kafadan kafa bulanıyor. Her şeye gülünebilir mi? Bu şeylerin ne kadar her olduğuna bağlı. Bütün şeyler her ise evet, hepsine gülünebilir. Eğer mizah umutsuzluğun mütevekkil kibarlığıysa, eğer gülme yer yer ve zaman zaman aptallığın o aptal dokunulmazlığını ortadan kaldırabiliyorsa, yoğun keder bulutlarını başımızdan def edebiliyorsa, gülme ölümün soğuk yüzünü bile ılıtabiliyorsa, evet her şeye bok gibi gülünebilir. Ve fakat bok bizzat gülmez. Savaş da, sefalet de, ölüm de çok gülünç şeyler. Örneğin Azrail bize yeşil kefenden sırıtırken hiç üzülüyor mu? Bir kara mizahçı değil mi sanki Azrail? Sabahın köründen akşama dek koşturan işçiler, öğrenciler, bilim adamları, taksi şoförleri, kırmızı ışıklarda araba camı kirleten çocuklar, çok büyük işlerin peşinde boyun bağı koşturan çok önemli iş adamları ve onların göz yalayıcıları ve korumaları bu koşuşturma içinde ne kadar gülünçler. Siz kendiniz de bizzat bu koşuşturmanın içinde, kendi kulvarınızda at yarışıyorsanız, elbette gülünecek şeyin ayırdına varma durumunuz yok. Birden leylek gibi olaylardan kanat çırpıp, sıyrılıp yükseklere çıksanız, bakın aşağıda durum ne kadar gülünç. Birdenbire çok önemli işlerin peşinde koşarken, ileriye dönük ne çetrefil planlar yaparken, kara mizahçı Azrail bir şaka gibi son veriyor. Sizin bu çok gülünç koşuşturmanıza, bir fıkranın son cümlesi gibi. Cenaze menaze daha da gülünç. Tatil. Havalar giderek ısındı, yaz kendini enikonu hissettiriyor. Evin içi durulmaz hale geldi. Hemen püfür bir yerlere tatile gitmek gerekiyor. Ve fakat biz tatile gidersek bu çiçekler ne olacak, kim sulayacak onları? Bunun için birisine evin anahtarını sunmak gerekecek. O birisi evden bir şey yürütürse ne olacak? Ki yürütür, niye yürütmesin? O birisi babasının hayrına mı sulayacak her gün çiçekleri? Başta öyle iyi niyetli olsa bile eve gire çıka kimi şeyler gözüne batacak, çok gözüne batanı alıp götürecek. Acaba nelerimizi nereye saklasak? Her yeri karıştırmaz mı o birisi? Bence karıştırır. Ben olsam karıştırırım yani. İnsanın mayasında böyle bir meraklılık var. Çiçekleri bir yere saklasak ölmelerine engel olamayız. Ecel gelir ve onları saklandıkları yerde bulur. Çiçekleri komşuya misafir bıraksak, komşu bir yere giderse ne olacak? Çiçekler konusunu çözümledik diyelim. Akvaryumdaki balıklar ne olacak? Bir aylık yemlerini boca etsek akvaryuma, bir gecede yer ölürler, doyma duygusu yok bu salak balıklarda. Balıklara yem vermek üzere o birisine anahtar versek, tip tutar balıkların yemini yer, balıklar gene açlıktan ölürler. Bu balıkların da ömrü bu kadarmış demek ki. Kediyi ne yapıyoruz? Koyar arabaya götürürüz. Fakat kedili tatil çok saçma. Aslında tatil bu kediden, bu balıklardan ve bu çiçeklerden biraz uzaklaşabilmek. Onların olmaması tatil. Köpeği Nadas'a bırakacağım, ne hali varsa görsün. O aşını taştan çıkarır. Çıkaramazsa çıkaramaz yılkı köpeği. Kedim, köpeğim, çiçeklerim, balıklarım var diye tatile gitmeyecek miyim ben? Onlarınki canken bizimki bergamut mu? Çeker kapıyı giderim, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Ali Mülazım'a bir şey olmaz. Ali Mülazım 0,5 yaşında, aklı başında bir çocuk. Her şeyin bilincinde. Acıkırsa ağlar, parmağını emer, uyur, altına sıçar. Sıçsın. Anında bez değiştiriyorsun, anında yeniden sıçıyor. Değiştirmezsin, aynı beze sıçar birkaç hafta. Hem pek bir şey yemeyeceği için o kadar anal ifrazat da olmaz. Fakat gene de aklım burada kalır benim. Gittiğim yerde huzurum olmaz. En iyisi bir yere gitmemek. İnsanın tatile gidebilmesi için çiçekleri, balığı, kedisi, köpeği ve Ali mülazımı olmaması lazım. İmza. İyi bir muhasebeci işvereninin imzasını en iyi taklit edebilendir. Sayın işveren, kim bilir Neysel adalarında tatildeyken, imzalanamayan muhtasar beyanname yüzünden verginin yatırılamaması, cezaya girmesi ve ileri bir tarihte katlanarak ödenmesi, her sayın işvereni çileden çıkarır. İş bilen bir muhasebeci pamuk elleriyle atar patronun imzasını beyannamenin altına, götürür yatırır parayı. Zaten hiçbir vergi dairesinde para yatırılırken beyannamenin altındaki imzayla kimse ilgilenmez, sadece yatırılan paradadır dikkat. En azından iki kez sayılır o para. İmza nedir? Birisinin yazdığı bir belgenin en altına koyduğu, o yazının içeriğinin doğruluğunu ve ileri sürdüğü düşüncenin içtenliğini onaylayan isim ya da işaret. Bunu ben yazdım diyen simge. Bu yüzden bir dost diye imzalanan mektuplar hep kuşku uyandırır, Süleyman Demirel imzalı bir belge kadar güven vermez. Nereden çıkmış bu imza? Vatikan'dan ifraz edilen dinsel belgelerin en altına Papa'nın bir damla kanının sürülmesi çok eski bir gelenek. Aynı gün bir sürü belge imzalamak zorunda kalıp kan kaybından giden papalar da olmuştur mutlaka. Geldikiz ki her boku yazmıyorlar tarihe. İmzanın Latincesi işaret demek olan signum sözcüğünün orta çağdaki anlamı yeryüzünde var olan her canlının altına doğduğu yıldızın etkilerini taşıyan, özgün ve farklı bir yaratık olduğunu ifade eden mistik, soyut bir kavramdı. Bizim burç falı dediğimiz şeye batılılar zodyak işaretleri diyorlar. Burcunuz imzanızdır. Yükselen burcunuz sizin imzanızı burçtaşlarınızınkinden ayıran özgünlüktür. Bildiğimiz imza takıntısı ise 16. yüzyılda başlıyor. Daha önce mühür var. 1554 yılında Frank padişahı 2. François resmi yazılarda ve sözleşmelerde imza zorunluluğu yasasını çıkartıyor. Siyasal belgelerin, felsefi ve dini yazıların altına imza atılması zorunluluğu 1850 yılında başlıyor. Bir yazıdan ötürü yargılanma, cezalandırılmalar da bundan sonra akla geliyor. Abi, ben sizin hayranınızım, şuraya bir imza şehittirebilir misiniz? Muhabbetinin başlangıç tarihi bilinmiyor. Ünlülere orada burada olur olmaz durumda uzatılan, bir yerden yırtılmış küçük kağıt parçalarına, kağıt peçetelere, vesikalık fotoğraf arkasına, bir kart vizite, bir ilaç reçetesine sanki o ünlü reçete sahibinin doktoruymuş gibi imza attırmanın anlamı nedir? Hiç kimsenin evinde bir ünlüye imzalattırılmış bir kağıt peçetenin çerçevelettirilip duvara asılmış halini görmedim. Demek ki ünlüye saldırarak ayaküstü bir imza için yalvaran hayranı, o imzalı kağıt parçasını daha sonra bir müze bekçisi gibi korumuyor, bir kenara koyuyor, unutuyor, bir gün kaldırıp atıyor. Ünlünün hayranı olduğunu ileri süren tip, o imzayı sadece başka birine gösterip, biliyor musun ben bugün falanca artisti gördüm diyebilmek, o kağıt parçasını göstererek söylediğini belgelemek için alıyor. Birkaç kişiye gösterip havasını attıktan sonra da kaldırıp atıyor o osuruk kağıdı. İşin dibinde ünlüye hayranlığı yok. Ona rastlayıp imzasını almayı başarabildiği için kendisine hayran. Roger Ballou kimdir? Roger Ballou kimdir? Bilmiyorsunuz. Şiştiniz işte. Yazıya sizi şişirerek girmeyi yeğe tuttum. Siz önce bir posta şişin, ondan sonra sürsün yazı, biz de yazıyı sürdürürken 1-0 galip olduğumuzun ferahlatıcı bilinci içinde olalım. Ressamlara, sakın müzelere gitmeyin çocuklar gibi olun öğüdünde bulunan empresyonizmin babası, beyaz uzun sakallı, peygamber kılıklı Claude Monet'in tabloları bugün dünyanın en önemli müzelerini süslemektedir. Kendinin müzelik olacağını bilse belki de müzelere gitmeyin demezdi. Demiş bulunmuş işte. İlk zamanlarında resmin kendisinden daha önce koyulmuş kuralları içinde resim yapmış, daha sonraları empresyonist akımın görüşlerini ortaya koyan resimlere yönelmiş. Arkadaşlarıyla birlikte 33 yaşındayken ilk sergisini açtığında herkes onunla alay etmiş. Kronik des Arts'da 14 Nisan 1877 tarihinde Roger Ballou imzasıyla çıkan eleştiri bu sergiden şöyle söz ediyor. Bay Claude Monet ve Bay Cézanne birincisi 33, ikincisi 14 tablo üreterek bu üretme sevinci içinde eserlerini sergilediler. Bunları görmeden neye benzediklerini imgeleyebilmek mümkün değil. Baktıkça gülesinizi getiren berbat şeyler. Desen, kompozisyon ve renk konularında derin bir cahilliğin izlerini taşıyorlar. Çocuklar kağıt ve boyayla oyun oynarken bunlardan iyisini yapıyorlar. Kimin nesi ise o Roger Ballou, herhalde o zamanların resim konusunda bok yedi başısı. Larousse'da adı yok. O dönem Paris'te yaşayan Theodore Ballou diye bir mimar var. Trinité ve Saint-Clotilde kiliselerini yapmış ve fakat bu Ballou o Ballou değil. Belki onun akrabası. Belki de bu yüzden Kronik des Arts'da ona yer vermişler. Üstad bir iki sütun ahkam kesiyor. Ben eleştirmen sevmem. Eleştirmenler benim onları sevmememe bozuluyorlar. Eleştirmen ne diyor? Mesela ben ressamım, o da diyor ki şu tabloyu daha şöyle yapsaydın. E ama o dediğinde ben yapmış bitirmişim. Onun bunu demesine ne gerek var? O dedi diye tablo yeniden yapılacak değil. Eleştirmenler bir önceki filmimi eleştiriyorlar. Oysa ben o filmi bitirdim, yeni bir film yapmaktayım, diyor Fransız sinemacı Tavernier. Üstelik o eleştirmen ne kadar biliyor o konuyu ve nereden biliyor? Eleştirmen olup empresyonizmin doğuşunu çakamamak da mümkün. Eleştirmeni olmasa sanat olmayacak mı yani? O sanatı izleyenler işin eleştirmeni zaten. Ayrıca sayın eleştirmene ne gerek var? Kim o? Eleştirmen dediğin Ballou'nun biri. Yani ki sanat dünyasında da işe çomak sokan çok lüzumsuz tipler var. Bu ve fotokopisi tipler, Orhan Veli'yi, Sait Faik'i, Avni Lifici, Fikret Mualla'yı, Özdemir Asaf'ı, Cahit Irgat'ı, Mustafa Irgat'ı, Oğuz Atay'ı, Verem, beni pankreatit edenler. Yaşar Nuri Öztürk'e bu konuyu danışmak istiyorum. Nerede eleştirmen varsa Manito hepsinin belasını versin desem caiz midir, cevaz mıdır, farz mı olur? Yoksa küfür müdür ya da bir sünnet söz konusu mu? Ve bu benim cennete gitmeme engel olur mu?